Ayrım 7. Sayfa 78. Yaşam boyu gelişimin 4 basamağı. Her ne kadar Freud ve Erikson gibi gelişim basamaklarını ayrıntılı biçimde ortaya koymamışsa da, Jung da insan yaşamını gelişim evreleri ile tanımlamayı tercih etmiştir. Jung'a göre yaşam boyu gelişimin 4 aşaması vardır. Çocukluk, gençlik, orta yaş ve yaşlılık. Yine Freud ve Erikson'dan farklı olarak Jung, kişilik gelişiminde orta yaş döneminin diğer dönemlerden daha önemli olduğunu öne sürmüştür. Çocukluk. Doğumla başlayan ve ergenliğe yani cinsel olgunluk çağına kadar süren dönemdir. Çocukta henüz gelişmiş bilinçli bir ego olmadığından çocuk için gerçekte bir sorun yoktur. Bu dönemde çocuk içgüdülerinin egemenliğinde ve anne babasına bağımlı durumdadır. İçgüdüsel davranışların dışındaki yaşantıların hemen hemen hepsi anne baba tarafından biçimlendirilmektedir. Ego yavaş yavaş gelişmektedir. Ancak çocuğun gerçek bir egosu ya da bağımsız bir kimliği yoktur. Gençlik. Ergenlik ve genç, yetişkinlik dönemlerini kapsar. Bedensel değişimlerin yanı sıra toplumsal yaşama uyum biçimlerinin geliştirilmesi gerekir. Ruhsal yapı kendi karakterini oluşturmaya başlar. Çocukluk fantezilerinden ve oyunlarından yeni uğraşlara geçiş zor ama gereklidir. Birey, meslek ve eş seçimi ve toplumsal rollerin kazanımı gibi ödevleri yerine getirir. Bu dönemin temel gelişimsel ödevi, dışa yönelme ve yaşamla baş edebilmedir. Orta yaş. 35-40 yaşlarında başlayıp yaşlılık dönemine kadar sürer. Bu dönemin gelişimsel ödevi bütün bir kişilik oluşturmaktır. Jung, bu yaşlardaki hastalarının birçoğunun yaşam coşkusunu ve anlamını yitirdiklerini gözlemişti. Bu kimseler dışsal ve maddesel şeylerden çok içsel ve manevi şeylere odaklanmışlardı. Olgunluğun temel hedeflerinden biri, kişiliğin bilinçli ve bilinç dışı yönleri arasında ilişkiler kurarak bütünleşmiş bir kişilik oluşturmaktır. Derin düşünme, hareketlilikten daha fazla önem kazanmaya başlar. Karşıt psikolojik süreçler bir araya getirilir. Yalın bir ifadeyle daha önce bütünleşme diye ifade ettiğimiz süreç yaşanır. Yaşlılık. Bu çağ ileri yaş dönemidir. Tekrar bilinç dışına teslim olma gerçekleştiğinden çocukluk dönemiyle paralellik gösterir. Ölüm, doğum kadar önemlidir. Jung, ölümden sonra yaşam konusunda kolektif bilinç dışının bir ifadesi olabileceğini düşündüğü, evrensel bir inanç olduğunu keşfetmiştir. Jung'a göre belki de ruhsal yaşam bedensel ölümle son bulmuyordur. Çünkü ruh, kendini geliştirmek için sonsuz bir arayış içerisindedir. Bu reenkarnasyon teması da Jung'un doğu felsefesiyle olan ilişkisiyle uyumludur. İlerleme ve gerileme. Jung'un kişilik gelişiminde libidonun rolüne ilişkin görüşü klasik bir psikanalizden oldukça farklıdır. Libido kişiliğin gelişimine yardımcı olmak ve gerçekliğe uyumu kolaylaştırmak için normalde ileriye doğru hareket eder. İlerleme ile kastedilen şey, bilinçli egonun çevresinin gerçeği, ruhsal yapının tümünün gereksinimlerine uydurmasıdır. Bu uyum, parantez içerisinde ilerleme, dış engellemeler ya da iç engellerce bastırma engellenip bozulduğunda, libido çevrenin dışa dönük değerlerinden çekilip alınır ve bilinç dışının içe dönük değerlerine yatırılır. Gerilemeyi çocukluk fiksasyonlarını inatçı geri dönüşler olarak kavramsallaştıran Freud'un aksine, Jung, libidonun geriye akışını, kişiliğin ihmal edilmiş yönlerini harekete geçirebilecek yaratıcı potansiyeli olan bir süreç olarak ele alır. Kişilik gelişiminde ilerleme ve gerileme arasındaki etkileşim şu örnekle açıklanabilir. Birey dış dünyaya uyum sağlamak için personasını aşırı derecede geliştirebilir ve toplumsal beklentiler ve geleneklere uygun olarak hareket eden bir robota dönüşebilir. Bunun sonucunda kayıtsız, bitkin, sinirli biri haline gelir ve çöküntü duyar. Sonunda dış dünyadan uzaklaşıp kendi içine doğru bir yolculuğa çıkma ihtiyacı duyar. Bu sayede dış dünyaya uyum sağlamak amacıyla geliştirdiği katı maskelerinden sıyrılır ve bilinç dışındaki gizli hazineyi keşfeder. Bunun sonucunda da daha canlı, daha doğal, güçlü ve yaratıcı bir insan olarak günlük yaşama döner. Ancak gerileme önemli bir tehlike de içerir. Bilinç dışı kendisine gelen bu ek psişik enerjiyi bilinci bastırmak için kullanılabilir ki bu da nevrotik hatta psikotik davranışlara yol açabilir. Karakter tipolojisi. Farklı ırklardan ve sınıflardan çok sayıda insanı 20 yılı aşkın bir süre gözledikten sonra kaleme aldığı Psikolojik Tipler isimli kitabında Jung, insanların sahip oldukları iki genel tutuma, parantez içerisinde dışa dönüklük, içe dönüklük ve dört temel işleve, parantez içerisinde düşünme, hissetme, duyum, sezgi, bağlı olarak oluşturulan 8 kategoriden birine yerleştirebileceklerini belirtmiştir. Kişilikteki bireysel farklılıkları ilk 6 yaşta yaşanan fiksasyonlara bağlayan Freud'un aksine Jung, bireysel farklılıkların kişide bu iki genel tutum ve dört temel işlevden hangilerinin baskın olduğuna bağlı olarak oluştuğunu öne sürmüştür. Jung'un tanımlamış olduğu kişilik tipleri aynı özelliklere sahip olan değil, sadece benzer özelliklere sahip olan kimselerin ait olduğu sınıflardır. Diğer bir ifadeyle Jung'un tiplerle kastettiği şey, aynı kategoride yer alan iki bireyin tıpatıp aynı özelliklere sahip olduğu değil, benzer özelliklere farklı derecelerde sahip olduklarıdır. Ancak Jung'un tipolojisi çoğunlukla yanlış anlaşılmış ya da basite indirgenmiştir. Katıksız içe dönük veya dışa dönük bir karakterden söz edemeyeceğimiz gibi, insan doğasını yalnızca 8 kategoriye indirgememiz de mümkün değildir. Burada söze edilen tipler, insanın ruhsal yapısını ve libidonun karakterlerini anlayabilmemiz için bir çerçeve sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Tutumlar, içe dönük ve dışa dönüklük. Jung'a göre kişiliğin iki temel tutumu ya da oryantasyonu içe dönüklük ve dışa dönüklüktür. İçe dönüklük ve dışa dönüklük arasında yaptığı ayrım, Jung'un kişilik tipolojisini oluştururken kullandığı sınıflandırma sisteminin birinci boyutudur. Dışa dönüklük temel olarak psişik enerjinin nesnel deneyime yani dış dünyaya yönelmiş olmasıdır. Dışa dönük bir kimsenin algıları, duyguları ve düşünceleri çevresindeki insanlara, nesnelere, olaylara ve durumlara yönelmiştir. İçe dönüklükte ise psişik enerji öznel ruhsal yapılara ve süreçlere yani kişinin iç dünyasına yönelmiştir. Her insan zaman zaman dışa dönük, zaman zaman içe dönük tutumlar sergilese de bu iki tutum bilinç düzeyinde aynı anda birlikte bulunmazlar. Bununla birlikte içe dönük ve dışa dönük tutumlardan biri kişide daha baskındır. Dışa dönüklüğün baskın olduğu bir kişi kendi algıları üzerinde düşünmektense diğer insanlar, nesneler ve olayların dış dünyasını kavramaya çok daha fazla zaman harcayacaktır. Dışa dönük davranışın özellikleri, libidonun dışarıya doğru akışı, olaylara, insanlara ve nesnelere karşı ilgi, onlarla bir ilişki içine girmek ve onlara karşı bağlılıktır. Jung bu tip özelliklerin baskın olduğu kimseleri dışa dönük tip olarak tanımlamaktadır. Dışa dönük tipler dış etkenlerce harekete geçirilir ve çevrelerinden çok fazla etkilenirler. Sosyaldirler, insanlara kolay yaklaşırlar ve çevrelerinden çok fazla etkilenirler. Yabancısı oldukları çevrelerde bile kendilerine güvenirler. Genellikle çevreleriyle iyi geçinirler. Çevreleriyle ters düştüklerinde bile bir yana çekilmek ve kendi dünyalarına dönmek yerine tartışmayı ve çevrelerini kendi kalıplarına göre yeniden düzenlemeyi tercih ederler. İçe dönüklüğün baskın olduğu bireyler, öznel deneyimlere yönelmiş, kendiyle ilgili derin düşünme eğilimde olan ve kendi iç ilişkileriyle fazlaca meşgul olan kimselerdir. Böyle bir kişi, nesnel gerçeklik yerine öznel dünyasına odaklanmaya çok daha fazla zaman ayıracaktır. İçe dönük bireyler, kendi iç dünyasını araştıran ve analiz eden, bakışlarını kendisine çevirmiş, kendi iç sorunlarıyla uğraşan kimselerdir. Jung, kişiliklerinde bu davranış biçiminin baskın olduğu kişilerden içe dönük tip diye söz etmektedir. İçe dönük tipler, insanlara ve nesnelere karşı güvensiz, çekingen ve sosyal olmayan kimselerdir. Jung, bu iki tip kişiliği şu sözlerle ifade etmiştir. Bir sınıf insan vardır ki karşılarına çıkan bir duruma tepki verirken önce sanki içlerinde hayır diyerek biraz geri çekilirler ve ancak daha sonra tepki gösterebilirler. Bir başka sınıf daha vardır ki aynı durumda aniden tepki göstererek öne çıkarlar ve davranışlarının şüphe götürmez bir biçimde doğru olduğundan emin görünürler. Bu nedenle birinci sınıf nesnelere karşı olumsuz bir ilişki ile, ikinci sınıf ise olumlu bir ilişki ile karakterize olmuştur. Birinci sınıf içe dönük davranış biçimini, ikincisi ise dışa dönük davranış biçimini temsil eder. İçe dönüklük ve dışa dönüklük konusunda gözden kaçırılmaması gereken şey, her iki tutumun da her insanın kişiliğinde var olduğu, ancak bir tanesinin baskın bir biçimde kişiliği biçimlendirdiğidir. Bu iki tutum birbirleriyle rekabet halindedir. Ancak bunlardan biri kişiliği yönetme eğilimindedir. Diğeri bastırılmış ve bilinç dışıdır. Buna karşın hiç kimse tümüyle bir davranış biçimi içinde yaşayamaz. Ara sıra zayıf bir biçimde de olsa bilinç dışındaki öteki davranış biçimini ortaya koyar. Bir kişi içe dönük ya da dışa dönük olarak tanımladığında, bu onun alışılmış bilinçli davranış biçiminin biri ya da öteki olması demektir. Bununla birlikte dengeli bir davranış biçimi dışa dönüklük ve içe dönüklüğü eşit olarak kapsar. İşlevler: düşünme, hissetme, duyuş ve sezgi. Jung'un kişilik tipolojisini oluştururken kullandığı sınıflandırma sisteminin ikinci boyutu işlevlerdir. Jung'a göre bilincin dış dünyaya yöneliminde, aynı zamanda iç dünyamıza da başvurduğu dört işlev vardır. Düşünme, hissetme, duyum ve sezgi. Düşünme, dünyayı anlamak, ona uyum sağlamak ve problem çözmek için fikirleri birbirleriyle ilişkilendirmeye çalışan entelektüel bir fonksiyondur. Hissetme, dünyayı, kişileri, nesneleri, olayları ya da durumları harekete geçirdikleri duyguların olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğu temelinde kabul etmeye ya da reddetmeye yönelik bir değerlendirme işlevidir. Düşünme ve hissetme rasyonel fonksiyonlardır. Çünkü akıl yürütmeyi, yargıda bulunmayı gerektirirler. Duyum, duygu organlarının işlevlerini içerir. Kişi işiterek, görerek, koklayarak, dokunarak, tat alarak ve de kendi bedenine ilişkin duyular aracılığıyla dış dünyayı bilinçli bir şekilde algılar. Böylece duyum, kişiye kendisi ve çevresi hakkında bir algı sağlar. Sezgi ise bilinç dışı bir algılamadır. Bilinçli olarak kavrananın dışında gerçeğin fark edilmesidir. Sezgi, düşünce ve duygudan bağımsız olarak o anki yaşantının kişide yarattığı izlenimdir. Duyum ve sezgi irrasyoneldir. Çünkü akıl yürütmeyi ve de yargıda bulunmayı gerektirmezler. Fakat burada irrasyonel derken kastedilen şey patolojik oldukları değildir. Jung'un irrasyonel sözcüğüyle belirtmek istediği bu işlevlerin akla aykırı olduğu değil, akıl yürütme ve yargıda bulunmayla ilgili olmadıkları, diğer bir deyişle akıl dışı olduklarıdır. Duyum ve sezgi, düşünme ve hissetme gibi amaca yönelik bilişsel davranışları içermedikleri için rasyonel değildir. Jung, bu dört işlevi İnsan ve Simgeleri isimli kitabında şöyle tanımlamıştır. Duyum, bize bir şeyin var olduğunu, düşünme onun ne olduğunu, hissetme onun hoş olup olmadığını, sezgi ise onun nereden gelip nereye gittiğini söyler. Her insan bu dört fonksiyonu da kullanma kapasitesine sahiptir. Ancak bunlardan birini diğerlerinden daha çok kullanmaya eğilimlidir. Jung, kişinin daha çok kullanma eğiliminde olduğu işleve baskın işlev adını vermiştir. Baskın işleve ek olarak bir de yardımcı işlev vardır. Yardımcı işlev, bağımsız olmadığı ve baskın işleve hizmet ettiği için baskın işleve karşı duramaz. Bu durumda her ikisi de rasyonel işlevler olan düşünme ve hissetme birbirlerine karşı çıkma eğilimine sahip olacağı için biri diğerine yardımcı işlev olamaz. Aynı şey duyum ve sezgi için de geçerlidir. Duyum ve sezgi düşünme ve hissetme için yardımcı işlev olabilirler. Ancak biri diğerine yardımcı işlev olamaz. Jung bu iki tutumdan içe dönüklük ve dışa dönüklük ve dört işlevden düşünme, hissetme, duyum ve sezgi hangisinin baskın olacağının büyük ölçüde doğuştan getirilen bir eğilim olduğunu, ancak sosyal etkiler tarafından değiştirilmesinin ya da biçimlendirilmesinin de mümkün olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte Jung, bireyin doğuştan getirdiği yapısını zorla değiştirmeye yönelmenin zararlı olacağını belirtmiş ve anne babalara çocuğun iç yapısı doğrultusunda gelişme hakkına saygı göstermelerini ve bunun için çocuğa gerekli fırsatları tanımalarını önermiştir. Psikolojik tipler. Daha önce de belirtildiği gibi Jung, biri tutumlar, diğeri işlevler olmak üzere iki boyutlu bir kişilik tipolojisi geliştirmiştir. Kişide baskın olan işleve eşlik eden tutumun içe dönüklük ya da dışa dönüklük oluşuna göre oluşturulabilen 8 ayrı kategori Jung'un insanlar arasındaki benzerlikleri ve bireysel farklılıkları tanımlamak için kullandığı sınıflamayı oluşturmaktadır. Bu 8 farklı kişilik kategorisi aşağıda kısaca açıklanmıştır. Jung'un 2 boyutlu kişilik tipolojisi. Tablo 3 sütundan oluşmaktadır. Soldaki sütun işlevler şeklinde alt alta sıralanmıştır. Sağdaki iki sütun ise tutumlar, yani dışa dönük ve içe dönük başlıkları altında sıralanmıştır. Solda işlevlerde başlayarak ilk satır şu şekildedir. Düşünme. Dışa dönük düşünen tip, içe dönük düşünen tip. İkinci satır işlevlerden hissetme. Dışa dönük hisseden tip, içe dönük hisseden tip. Üçüncü satır, işlevlerden duyum. Dışa dönük duyumsal tip, içe dönük duyumsal tip. Dördüncü satır, işlevlerden sezgi. Dışa dönük sezgisel tip, içe dönük sezgisel tip. Dışa dönük düşünen tip. Dış dünyadaki gerçekleri, rasyonel kuralları, düşünsel çıkarımları ve zorunlulukları anlama ve yorumlamaya önem verir. Nesnel dünya hakkında elinden geldiğince bir şeyler öğrenmeye çalışan bilim adamı bu tipe örnektir. Amacı nesnel dünyadaki olguları anlamak, yasaları ortaya çıkarmak ve kuramsal formüller yaratmaktır. Bu tip insanlar iş organizasyonlarında, problemleri tanımlamada ve çözmede oldukça başarılıdırlar. Bilinç dışı tutumları içe dönüklük, işlevleri ise hissetmedir. Düşünme fonksiyonu baskın, hissetme fonksiyonu bilinç dışında olduğu için diğerleri üzerinde soğuk ve kendini beğenmiş bir kişi izlenimi bırakabilirler. Darwin ve Einstein bu tipe verilebilecek ünlü örneklerdir. İçe dönük düşünen tip. Bu tiplerde düşünceler üzerinde durmaya önem verirler. Ancak daha çok öznel düşüncelere yönelmişlerdir. Nesnel dünyaya karşı fazla ilgi göstermeme eğiliminde olan içe dönük düşünen tip, daha çok teori ve fikirlere önem verir. Varoluşun anlamını arayan bir düşünür bu tipe örnek oluşturabilir. Değerlendirmelerinin temelinde kendi öznel algılarına dayanma söz konusudur. Uç durumlarda gerçeklikten kopuş söz konusudur. Bilinç dışı tutumları, dışa dönüklük, işlevleri ise hissetmedir. Kendi düşünceleriyle baş başa kalmayı, başkalarıyla birlikte olmaya tercih eden bu kişiler için düşüncelerinin başkalarınınca kabul edilmesi pek önemli değildir. Başkalarının görüşlerine kulak asmayan bu inatçı ve dik kafalı tavırları, diğerlerinin onu kendini beğenmiş, küstah ve kibirli biri olarak tanımlamalarına yol açabilir. Dışa dönük hisseden tip. Kadınlar arasında daha yaygın olan bu tip, dış değerlere uyan yargılara önem verir. Bu tip insanlar tutucu oldukları ve her konuda popüler standartları kabul ettikleri için değerleri ve yargıları basma kalıp olma eğilimindedir. Modayı izleme eğiliminde olan dışa dönük hisseden tip, grup standartlarına da uyma eğilimindedir. Bu kişiler sıkça görüştükleri kişilerle uyum içindedirler. Ve onlar tarafından nazik ve geçimli kimseler olarak tanınırlar. Bilinç dışı tutumları içe dönüklük, işlevleri ise düşünmedir. Bu nedenle duyguları düşüncelerine egemendir. Bu tipin bir diğer önemli özelliği de içinde bulunduğu durumda gerçekleşecek küçük bir değişimin onun duygularında da önemli bir değişikliğe yol açması ve bu nedenle çoğu zaman aşırı duygusal ya da kaprisli olmaya eğilimli olmasıdır. İçe dönük hisseden tip. İçsel ve öznel koşullara ilişkin yargılara önem veren içe dönük hisseden tip, kendine saklama eğiliminde olduğu oldukça farklı değerlere sahiptir. Konformist değildir. Sıklıkla popüler düşüncenin aksini savunur. Bununla birlikte çevresindeki insanlar üzerinde gizli bir etkiye sahiptir. Derin duygusal deneyimler yaşar, ancak bunları diğer insanlarla paylaşmayı tercih etmez. Bu nedenle dış görünüşü soğuk, ketum ve gizemlidir. Kadınlar arasında daha yaygın olan bu tip, genelde sessiz ve zor anlaşılır bir yapıya sahiptir. Ve çevresine hoş, sükunetli, gizemli ve karizmatik bir izlenim verir. Durgun sular derin akar deyimi bu kişiler için uygundur. Sahip oldukları derin ve yoğun duyguları nedeniyle arada bir ortaya çıkan duygusal patlamaları çevrelerindeki insanları şaşırtır. Bilinç dışı tutumları dışa dönüklük, işlevleri ise düşünmedir. Dışa dönük, duyumsal tip. Dış dünyayı olduğu şekliyle algılamaya önem verirler ve nesnel gerçekle ilgilidirler. Gerçekçidirler. Nesnel gerçeklikle ilgili ayrıntılardan hoşlanırlar. Ancak soyutlamalara, değerlere ve anlamlara ayıracak pek fazla zamanları yoktur. Hayalci değildirler. Dış dünyayı deneyimleriyle öğrenmeye çalışırlar. Erkekler arasında daha yaygın olan dışa dönük duyumsal tip, haz arayıcıdır ve bedensel zevklere eğilimlidir. Jung'un ifadesiyle daima hedefleri duyumlara sahip olmak ve mümkünse bunlardan zevk almaktır. Parolaları ye, iç, eğlen çünkü hayat çok kısadır. Zevk ve heyecan peşinde koşarlar ancak yoğun duygulara sahip olmadıkları için duygu dünyaları sığdır. Bilinç dışı tutumları, içe dönüklük işlevleri ise sezgidir. İçe dönük duyumsal tip. Dışa dönük duyumsal tipin aksine, içe dönük duyumsal tip, nesnel uyarıcının harekete geçirdiği öznel duyumlara önem verirler. Dış dünyayı yavan ve basma kalıp bulurlar. Dış dünyadan uzak durmayı tercih eden bu tip, kendi iç dünyasını dış dünyadan daha ilgi çekici bulur. Duyumların yol açtığı öznel deneyimlerini sanat yoluyla dışarı vurabilir. Başkaları üzerinde sakin, edilgen ve kendine hakim bir kişi izlenimi bırakan içe dönük duyumsal tip, kısır duygu ve düşünceleri nedeniyle diğerleri tarafından ilginç bulunmaz. Bilinç dışı tutumları, dışa dönüklük işlevleri ise sezgidir. Dışa dönük sezgisel tip. Nesnel gerçeklikle başa çıkmak için genellikle sezgilerine başvuran kimselerdir. Dış dünyada yeni olasılıklar aramaya önem verir. Dışa dönük sezgisel tipler, belli bir durumla ilgili gizli olasılıkları fark etmede ve gelecekteki gelişmeleri tahmin etmede oldukça başarılıdırlar. Bir spekülatör, girişimci ya da toplumda başarılı olup yükselmeye çalışan bir kimse olabilirler. Ancak yardımcı fonksiyonları düşünme olmazsa bir meslek ya da aktiviteyi uzun süre yürütemez, başlattıkları bir projeyi yürütüp sonuca ulaştıramazlar. Baskın işlev rasyonel olmadığı için akıl yürütmede eksiktirler. Yenilik bu kimseler için oldukça ödüllendirici olduğu için rutin şeylerden sıkılırlar ve sürekli yeni ortamlar, yeni uğraşlar ve yeni insanlar ararlar. Kadınlar arasında daha yaygın olan dışa dönük sezgisel tipin bilinç dışı tutumu içe dönüklük, işlevi ise duyumdur. İçe dönük sezgisel tip. Dışa dönük sezgisel tipin aksine nesnel dünyadaki olanaklarla fazla meşgul olmayan, içe dönük sezgisel tip nesnel dünyanın kendinde açığa çıkardığı şeylerle ilgilenir. İçe dönük sezgisel tipler öznel ruhsal yapıda yeni olasılıklar aramaya önem verirler ve çok parlak yeni içgörüler geliştirebilirler. Ancak düşüncelerini basit ve düzenli bir biçimde diğer insanlara aktarmada güçlük yaşarlar. İmgelerin ve düşüncelerin peşinde koşan bu kişiler, çevrelerindeki insanlar tarafından anlaşılması güç biri olarak tanınırlar. Kendilerine göre ise anlaşılmamış bir dahidirler. İçe dönük sezgisel tipin bir diğer özelliği de gerçek dünyayı ve toplumsal kuralları anlamakta, benimsemekte ve plan yapmakta zorlanmasıdır. Bilinç dışı tutumları dışa dönüklük, işlevleri ise duyumdur. Yukarıda tanımlanan kişilik tiplerinin uç örnekler olduğu unutulmamalıdır. Jung'a göre katıksız içe dönük veya dışa dönük bir karakterden söz edemeyeceğimiz gibi, insan doğası yalnızca 8 kategoriye de indirgenemez. Burada sözü edilen tipler, teori, insanın ruhsal yapısını ve libidonun hareketlerini anlayabilmemiz için bir çerçevedir. Ve insanlar bu tiplerle karakterize edilen davranışları bir dereceye kadar sergilerler. Jung'un tipolojisiyle anlatmak istediği, her insanın bu 8 kategoriden birine ait olduğu değil, bilinç ve bilinç dışı düzeylerinde çeşitli tutum ve işlevlerin farklı bir dağılım gösterdiğidir. Eleştiriler ve değerlendirme. Jung, klasik psikanalitik görüşten ayrıldıktan sonra, insan ruhunun yapısı ve içeriği konusundaki kavrayışımızı daha da zenginleştirmiştir. Kolektif bilinç dışı ve arketip kavramları her ne kadar ampirik olarak sınanmasalar da birçok insana bugün de etkilemeye devam etmektedir. Jung'un kuramının en dogmatik yanının ruhsal yapıya biçtiği otonom rol olduğu söylenebilir. Jung, düşüncelerimizi ve fantezilerimizi bizden bağımsız olarak başımıza gelen ve kendi amaçlarına sahip olan komplekslerce harekete geçirilen olaylar olarak ele alır. Jung'un eleştirdiği bir diğer noktada mistisizm ve parapsikolojiye olan yatkınlığıdır. Kolektif bilinç dışı ve arketipler kanıtlanması imkansız iddialar olarak kalmayı sürdürmektedir. Bu yönleriyle kuramının bilimselliği hep tartışma konusu olmuştur. 20 ciltlik eserinde ileri sürdüğü formülasyonların ve ortaya koyduğu kavramların bilimsel olarak sınanmaması birçok eleştiriye hedef olmasına neden olmuştur. Jung'un psikolojiye katkısı daha çok dolaylı biçimde olmuştur. Kendini geliştirme, içe dönüklük, dışa dönüklük, kompleks gibi kavramları çağdaş psikolojiye Jung kazandırmıştır. Jung'un psikoloji bilimi dışındaki alanlarda da etkileri olmuştur. Tarih, edebiyat, felsefe ve din gibi alanlardan birçok araştırmacı, yazar Jung'un görüşlerinden etkilenmişlerdir. Bütün bu eleştirilerin yanında Jung'un kuramı, modern düşünce çağının en dikkate değer başarılarından biri olmayı sürdürmektedir. Bugün dahi kuramın dünya çapında taraftarları ve bu kimselerce kurulmuş olan Jung'cu analiz ve tedavi yöntemleri eğitiminin verildiği Jung Enstitüleri vardır. Jung'un kuramındaki özgünlük ve gözüpeklik, onun da Freud gibi birçok eleştiri almasına neden olmuştur. Ancak düşünceleri, çağdaş psikoloji ile ilgilenen herkesin yakın ilgisini hak etmektedir. Ayrım sonu. Sayfa 87.